Ayrım 29, sayfa 305. Necmettin Sadak bu yazıdan sonra hemen hücuma geçti. Bunun neden bir oyun olduğunu sordu. 13 Haziran 1945'te kendisine verdiğim cevapta şöyle diyordum: Necmettin Sadak, Cumhurbaşkanı'nın 19 Mayıs nutkunu herhalde okumuştur. Bu nutukta daha geniş bir demokrasiye geçileceği vaadini görmüştür. Daha geniş bir demokrasi deyince akla siyasi hürriyetleri, parantez içinde söz, düşünce, toplantı, teşkilatlanma, iktisadi hürriyetleri, parantez içinde işsizlikten, hayat emniyetsizliğinden kurtulma hürriyetlerini içine alan bir demokrasi gelir. İnsan böyle daha geniş bir demokrasi beklediği bir devirde bu hürriyetleri sınırlayan kanunların değiştirilmesi için ortada bir teşebbüs görmezse, halk pahalılık ve sefalet içinde yaşarken kurtuluş için ciddi bir hareket görmezse, 6 milletvekilinin parti tarafından seçilmesini daha geniş bir demokrasiye geçiş için ciddi bir adım değil, bir oyun telakki eder. Necmettin Sadak ille de polemiğe devam etmek istiyordu. Yazdığı yazıda kim kurtuluş bekliyor diyordu. Kurtuluş kelimesi komünistlerin kullandığı tabirdir. Yani bugünkü rejimden kurtuluş. Bayan Serter bu kurtuluşu mu bekliyor? Tartışmayı başka bir mecraya sürüklemeye çalışıyorlardı. 24 Haziran'da mevzudan ayrılmayalım başlığı altında yazdığım yazıda şöyle diyordum: Necmettin Sadak tartışmayı komünizm mecrasına sürüklemeye çalışıyor. Bugün konuştuğumuz konu daha geniş bir hürriyet ve demokrasiye geçme konusudur. Faşizme karşıdır. Başyazarın buna bir komünizm damgası vurup asıl davayı kenara bırakması önce memleket menfaatlerine sonra da tartışma adabına aykırıdır. Tartışma ancak ortaya atılan mesele üzerine yapılır. Ortaya atılmamış bir meseleyi başka bir mecraya çekmekle ancak hususi bir maksat olabilir. Komünizm bahis mevzu olmadığına göre bunu ileri sürmek başlı başına bir demagojiden başka bir şey değildir. Hükümete bağlı gazetelerde Tan gazetesine ve şahsıma yapılan hücumlarda bir ahenk yoktu. Kimi bizdeki demokrasinin örnek demokrasi olduğunu söylüyor, kimi geniş bir hürriyet memleketi anarşiye götüreceğini iddia ediyordu. Bu arada Asım Uz, Ağustos ayının başlarında yazdığı bir yazıda bizim rejimin sosyalist olduğunu iddia etti. Benim nasıl bir sosyalizm istediğimi sordu. Kendisine 8 Ağustos 1945'te Kanaat Buhranı Oportunizm başlıklı yazımda şu cevabı verdim: İngiltere'de bir sosyalist hükümetin iktidar mevkiine gelmesi, Türk basınında sosyalizm hakkında bir takım mütalaaların yürütülmesine vesile oldu. Sosyalizm hakkında yapılan tariflerin ilmi hiçbir mahiyet taşımadıklarını kenara bırakalım. Ancak bu mevzu üzerinde yapılan mugalata hayrete değer. Türk milliyetçiliğini inhisarı altına alan bazı muharrirler, Alman nazizmi iktidar mevkiindeyken Türk rejiminin nazist bir rejim olduğunu, hatta Hitler'in bu rejimden çok dersler aldığını iddia etmişlerdi. Faşist manada bir milliyetçiliği ilk defa savunanlar oldu. Faşizm yıkıldı. Faşist milliyetçiler derhal demokrat kesildiler. Fakat öyle bir demokrat ki, demokrasinin müdafası, muhafazakar Churchill'in emperyalist ve kapitalist Tory'lerin müdafası oldu. Churchill, ben nasyonalistim dediği için az daha ağzını öpeceklerdi. Churchill ve partisi seçimleri kaybetti. Yerine Sosyalist Parti geldi. Evvelsi gün faşizmin, dün liberal demokrasinin müdafasını yapanlar bugün hemen sosyalist oluverdiler. Bir muharrir Türkiye'deki rejimin bir sosyalist rejim olduğunu ispata çalışan yazısında her sosyalist milliyetçi değil fakat her milliyetçi sosyalisttir diyor. Bu iddianın çürüklüğünü ispat için sadece Churchill misali kafidir. Churchill nasyonalist olduğunu söylemiştir. Fakat sosyalistim demeye dili varmaz. Çünkü Churchill'in iktisadi manada kullandığı nasyonalizm, İngiliz burjuvazisinin menfaatlerini korumaktır. Sosyalizm ise bu sınıfın menfaatlerini değil, geniş halk kitlelerinin menfaatlerini burjuvaziye karşı müdafaa eden rejimdir. Nasyonalizm ile sosyalizmi birleştiren, işçileri ve geniş halk kitlelerini aldatmaya çalışan rejimin adı nasyonal sosyalizm, yani faşizmdir. Şimdi bu muharrir, her sosyalist milliyetçi değildir fakat her milliyetçi sosyalisttir derse, nasyonal sosyalizmin müdafasını yapıyor. Hakikat tamamen bunun aksidir. Her sosyalist kendi milletinin menfaatlerini korurken, nasyonalist milletler arası barışı, emperyalizme karşı, sömürücülere karşı, halklar arasında dayanışmayı savunurken enternasyonalisttir. Çünkü o sosyalist milliyeti teşkil eden geniş halk kitlelerinin milletin menfaatlerini müdafaa eder. Fakat her milliyetçi sosyalist değildir. Çünkü milletin içinde hakim bir burjuva sınıfının menfaatini milletin menfaati üstünde tutar. Bir insan muayyen bir kanaati taşır ve müdafaa eder. Faşist olur fakat zaman değişince bu kanaatin üzerine bir demokrasi gömleği geçirip ben demokratım derse, daha ertesi günü her milliyetçi sosyalisttir deyip kanaatinin üstüne bir sosyalist gömleği geçirirse buna oportünizm derler. Bu gibi safsatalar ve mugalatalarla bu meselelerle ilgili olmayanlar kandırılabilir. Fakat bu kanaat buhranı içinde bugün bir şekil alanların halkı ahmak yerine koyup aldatmaya hakları yoktur. Tan gazetesinde hükümetin ileriye doğru bir değişmeye lüzum gördüğü fakat bunu eski zihniyete bağlı adamların yapamayacakları belirtiliyordu. Zekeriya Sertel 27 Ağustos tarihli Tan gazetesinde değişmeyi bu meclis yapamaz, bu hükümet yapamaz, bu parti yapamaz başlığı altında 3 makale yazdı. Bu yazılarda Zekeriya şu tezi savunuyordu. Bu meclis demokratik yolla seçilmemiştir. Bu hükümet demokratik bir hükümet değildir. Bu parti demokrat bir parti değildir. Bu sebeple demokratik rejimi bunlar getiremezler. Gerçek demokrasiye erişebilmek için evvela yeni bir meclis seçilmesi, iktidara demokrasiden yana olan bir hükümetin gelmesi gerekir. Bu yazılar basının ve hükümetin yıldırımlarını üzerimize çevirdi. Bu mugalata zihniyetini değiştirmek gerekir yolunda yazdığım yazılara cevap veren Hüseyin Cahit Yalçın, 27 Ağustos tarihli Tanin gazetesinde Göze Çarpan Hakikatler başlığı altında yazdığı yazıda bana hücum ederek şöyle diyordu. Sabiha Sertel hükümetin hatta devletin reisinin değişmesini, Halk Partisi'nin yetkilerini diğer partilerle paylaşmasını istiyor. Moskova da böyle istiyor. Sabiha Sertel bugün demokrasi istiyor, yarın başka şeyler isteyecek. Hüseyin Cahit sert bir lisanla benim demokrasi isteklerimde samimi olmadığımı iddia ediyordu. Bütün mesele bana komünizm istediğimi söyletmek, sonra beni ceza kanununun 141 ve 142. maddeleriyle yasak edilen komünizmi savunmak suçu ile mahkemeye verdirmekti. Kendisine verdiğim cevaplarda memlekette hürriyet ve demokrasi isteyen geniş bir halk kitlesi bulunduğu, hatta basında dahi bu davayı savunanlar, parantez içinde Tan, La Türkiye, Vatan ve buna karşı olanlar, parantez içinde hükümet basını bulunduğunu, basının da iki cepheye ayrıldığını ve kendisinin de demokrasiden korkanlar cephesinde bulunduğunu belirttim ve şu soruyu sordum. Tan ve Vatan gazetelerine karşı açılan bu otomatik ve sistemli hücumlar neyi hedef tutuyor? Bu hürriyet ve demokrasi cephesini yıkmayı mı? Onlar hürriyet ve demokrasi taraflısı değil midirler? Kendi iddialarına göre onların da istedikleri hürriyet ve demokrasidir. O halde neden bize çatıyorlar? Çünkü bu isteklerinde samimi değillerdir. Tan'ın bu hürriyet ve demokrasi mücadelesini çürütmek için onu Moskova'nın ajanı gibi göstermek, gerici basının aralarında kurdukları müşterek bir tabyadır. Dünya milletlerinin gerçek demokrasiye dönmesini yalnız Moskova mı istiyor? Roosevelt ölünceye kadar dört hürriyetiyle bunu haykırmadı mı? Türk milleti bunu istemiyor mu? Bu gerçekler göze çarpan hakikatler yazarının neden gözüne çarpmıyor? Gelişme halinde olan bir toplum için daimi ve ebedi hiçbir kalıp yoktur. Yarın memleket daha ileri bir safhaya erişirse, sosyalizm için memlekette objektif, subjektif şartlar olgunlaşırsa, belki o vakit daha ilerisinde isterim. Ben devlet reisinin değişmesinden hiç bahsetmedim. Bu sadece bir tezvirden ibarettir. Hüseyin Cahit tartışmayı kesmek istemiyordu. Yazdığı bir yazıda bana soruyordu. Sen Marksist misin, sosyalist misin? Nesin? Yazıyı okudum ve güldüm. Bayan Sertel Sünni midir, Şii midir başlıklı şu yazımla cevap verdim. Bu soru bana din muharebeleri yapıldığı devirde mutaassıp dindarların birbirlerinin boğazlarına sarılıp sen Sünni misin, Şii misin diye sorduklarını, mezheplerinin dışında kalanların boyunlarını vurduran taassuplarını hatırlattı. Hüseyin Cahit Yalçın Türkiye'de demokrasi meselesi konuşulurken, söyle bakalım Sovyet Rusya'da demokrasi var mıdır diyor. Sovyetler Birliği'nde demokrasi var mı yok mu beni hiç ilgilendirmez. Bay Yalçın Türkiye'de demokrasi var mı yok mu? Siz bana onu söyleyin. Necmettin Sadak da ikide bir bana aynı soruyu soruyordu. Ona verdiğim cevapta da Bay Necmettin Sadak, lütfen söyler misiniz? Siz nesiniz? Biriniz diktatörlüğü savunursunuz, biriniz Kemalistsiniz, biriniz Bevinci sosyalistim dersiniz. Bu yazarlar müsterih olsunlar. Ben ne Sünniyim ne Şiiyim, ne de Tan gazetesi komünist. Daha burjuva demokratik devrimi gerçekleşmemiş bir memlekette, sosyalist bir devrim şartları olgunlaşmamış bir memlekette, ne sosyalizmin ne de başkalarının temel tutacağına inanıyorum. Ben sadece demokrasi istiyorum. Bu demokrasiyi vermek istemeyenlerdir ki Tan'ın bu mücadelesine karşı gerici bir mukavemet gösteriyorlar. Bugün basın tartışmaları Türkiye'de demokrasi olmadığının açık delilidir. Türkiye'de demokrasinin bu idareciler elinde gerçekleşemeyeceğini de bu zihniyet açıkça göstermektedir. Memleketin bütün önemli işleri bir tarafa, davaları bir kenara, her şeyden önce bu mesele halledilmelidir. Bayan Sertel Sünni midir, Şii midir? Celal Bayar ve grubu meclis içinde açıkça muhalefete geçmişlerdi. Halk Partisi ve Saraçoğlu hükümeti, memlekette ve basında gelişmekte olan demokrasi akımlarının kendi iktidarlarını zorladığını duyuyorlardı. Daha geniş bir demokrasiye geçmekle iktidarı ellerinden kaçırma korkusu içindeydiler. Demokrasiyi savunan gazetelere karşı yürütülen sistemli hücumlar Halk Partisi'nin bu korkusundan doğuyordu. Bir taraftan da İngiltere ve Amerika'ya, dünya kamuoyuna Türkiye'nin demokratik bir devlet olduğunu gösterme çabası içindeydiler. Hürriyet ve demokrasi üzerine yaptığımız mücadele yanında faşizme karşı yaptığımız savaşın da önemi büyüktü. Harp içerisinde dolu dizgin mevcut nizamı savunanlar şimdi kendilerini savunma zorunda kalıyor. Hükümetin ilerici basına yaptığı hücumlardan faydalanarak onlar da kervana karışıyorlardı. Tasvir-i Efkar gazetesi benim Milliyetçilik Nedir başlıklı yazılarımı ele alarak eski nakaratları tekrarlıyordu. Peyami Safa, Bayan Sertel inkılaba hakaret ediyor başlığı altında yayınladığı yazıda benim faşistlerin hükümetten himaye gördüğümü iddia eden yazıma cevap veriyordu. Turancıların değil, solların himaye gördüğünü iddia ediyordu. Kendisine verdiğim cevapta, faşistler harp yıllarında milletler arası faşizmin bütün metotlarını kullandıkları halde ancak içlerinden 5-10 kurban vermek suretiyle bu işin içinden sıyrılmışlardır. Fakat demokratik neşriyat yapan gazeteler, antifaşist neşriyat yapan dergiler, parantez içinde Yurt ve Dünya, Ses, Yeni Ses, Adımlar vesaire susturulmuştur. Peyami soruyor, Sabiha Sertel sol düşüncenin memleketimizde bir cürüm telakki ettiğini nasıl iddia edebilir ki kendisinin Engels'ten Türkçe'ye çevirdiği ve Vakit Matbaasında basılan Kadın ve Sosyalizm kitabı satılmaktadır. Önce benim İngilizceden Türkçe'ye çevirdiğim Kadın ve Sosyalizm Engels'in değil, August Bebel'indir. Bu kitap, Hakkı Tarık'ın ortak bulunduğu Dün ve Yarın neşriyatı tarafından bastırılmış, polis tarafından toplattırılmıştır. Benim diğer tercüme kitaplarım da toplattırılmıştır. Demokrat veya sol hangi memlekette tamamen akademik, ilmi kitaplar birer suç sayılmış ve toplattırılmıştır. Sol düşüncenin memleketimizde bir cürüm telakki edildiğine, bugünkü kanunlar ve hürriyetten mahrum bütün sollar birer şahit olduğu gibi ben kendimi de bir örnek olarak gösterebilirim. Bugüne kadar hürriyet namına, demokrasi namına, insan hakları namına yaptığım mücadeleye bir hiyanet damgası basan, ikide bir gazetelerde bunu haykıran sizin faşist zihniyetinizdir. Birçok defalar beni mahkemelere düşüren, sık sık gazete ve mecbualarımızı kapatan, beni yazı hürriyetinden mahrum eden, bir hırsızlık veya sahtekarlık cürmü değil, demokrasi için yaptığım mücadeledir. Alman faşizmi bütün Avrupa'yı istila altında kıvrandırdığı bir devirde, Avrupa'daki milli kurtuluş hareketlerini savunduğum için bir yıl yazı yazmak hürriyetinden mahrum edildim. Devrimci bir Türkiye'de milli kurtuluş mücadelesi yapmış bir Türkiye'de, düşman istilası altındaki memleketlerde yürütülen milli mukavemet hareketlerini müdafaa, nasıl olur da bir suç olur? Bir fikir adamını hapsetmekle yazı hürriyetinden mahrum etmek arasında hiçbir fark yoktur. Faşist Peyami'nin Bayan Sertel inkılaba hakaret ediyor diye açık bir jurnalle savcıya müracaatı ise hala bu zihniyetin memlekette nasıl şiddetle hüküm sürdüğünün en açık bir vesikasıdır. Hükümete ve Halk Partisi'ne bağlı basınla Tan gazetesi arasındaki tartışma devam ediyordu. Hüseyin Cahit Yalçın 21 Ekim 1945'te Tanin'de yazdığı uzun bir başyazıda şöyle diyordu. Matbuatımızda bir müddetten beri faşistlik ve komünistlik münakaşası devam ediyor. Bu meseleyi en çok Tan gazetesi ve bayan Sabiha kurcalamaktadır. Muhterem bayanın hüsnü niyet ve samimiyetini bahis konusu edecek değiliz. Bunda tereddütümüz yoktur. Yalnız bir nokta bizi müteessir ediyor. O da bayan Sabiha Sertel'in bu bahisteki görüşü, düşünüşü ve söyleyişiyle Moskova'dan Türkiye aleyhine yapılan neşriyatın tarzı, şekli, ruhu arasında yalnız müşabehet değil, adeta aynıyet mevcut olmasıdır. Bunu bilhassa tebarüz ettirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü memlekette hakiki bir hürriyet ve Avrupalı manasında bir demokrasi rejimi kurulması için en büyük engelin bu zihniyet olduğuna inanmaktayız. Bunun faşist zihniyetten farkı yoktur. Bu yazı Hüseyin Cahit'in kötü niyetini açıkça meydana koyuyordu. Faşizm aleyhine yalnız Moskova'da değil, İngiltere, Amerika, Fransa'da tümen tümen yazılar yazılıyor, aşağı yukarı hepsi aynı dili kullanıyor, aynı tezi savunuyorlardı. Her memlekette faşistlerin zararsız hale getirilmesi için savaşılıyordu. Faşistler bu yüzden Nürnberg mahkemesine sevk edildiler. Fakat Hüseyin Cahit bunu yalnız Moskova'nın dili olarak göstermekle, benimle Moskova arasında bir ilişki aramakla kötü niyeti ortaya koymuş oluyordu. Bütün bu hücumların gayesi harp yılları içinde faşist Almanya'ya yardım eden, Almanya'nın harp gücünü kuvvetlendirmek için ona krom veren, boğazları açan Saraçoğlu hükümetini savunmak, ırkçıları milliyetçi olarak göstererek bunların faşistlerle yaptığı işbirliğini gözlerden saklamaktı. Basında bize karşı açılan meydan muharebesinde benim ve diğer yazarların emperyalizm aleyhine yazılan yazıları da ele alınıyordu. Tan'da bir müddet önce emperyalizm ve sömürgeler başlığı altında bir seri yazı yazmıştım. Ulus'ta, Vatan gazetesinde, akşamda bu yazılara cevap olarak İngiltere ve Fransa'nın sömürgelerde zulüm yapmadıkları, bunları kalkındırmak için bu ülkelere sermaye döktükleri ve bunları kısmen kalkındırdıkları söylendi. Başta Ahmet Emin Yalman, Amerika'nın emperyalist olmadığını ispat için sütunlar yazıyordu. Bu hücumlara karşı Tan'da verilen cevapların halk arasında büyük bir destek bulması, Tan gazetesinin en çok satılan bir gazete haline gelmesi, hükümeti ve parti çevrelerini kızdırıyordu. Başbakan Saraçoğlu 6 Eylül 1945'te yaptığı basın toplantısında memleketin her tarafında, mecliste, basında gelişmekte olan muhalefeti ele alıyor, özellikle Tan ve Vatan gazetelerine çatıyordu. Toplantıda hükümetin düşüncelerini anlattıktan sonra vereceği bilgileri kendi adına değil, gazetelerin kendi fikirleriymiş gibi yazmalarını istiyordu. Başbakanın konuşması gazetelere şu şekilde aksetmişti. Son haftalarda İstanbul gazetelerinin bir kısmı birdenbire şahlandı. 40 köşeli harici politikanın yalnız bir köşesine oturarak daha şimdiden millete ve hükümete akıl vermeye başlandı. Dahili politikada ise Halk Partisi'nin ve hükümetlerinin işlediği günahları saya saya bitiremez hale düşüldü. Hürriyet isteyen, demokrasi isteyen bu iki gazete, parantez içinde Tan ve Vatan, ile beraber kendi kendimize soralım. Acaba biz hür değil miyiz? Acaba biz demokrat değil miyiz? Son Dünya Harbi'nin alevleri her tarafı sararken, yeryüzünün bütün devletleri demokratlık ve faşistlik denen iki kutuptan birine doğru daha sıkı adımlarla yürümeye başladı. Harp biter bitmez mağluplardan başka hemen hemen bütün devletlerde demokrat olduklarını ilan etmekte tereddüt göstermedi. Tek çatlak ses Türkiye'den çıktı. Bir milletvekili, parantez içinde Adnan Menderes, Büyük Millet Meclisi kürsüsünden "Anayasamız demokrattır ama fiiliyat demokrat değildir" dedi. Bu sözü iki İstanbul gazetesi uzun alkışlarla karşıladı. Biraz sonra kanunlarımızda demokrat olmayan hükümler aranmaya ve sayılmaya başlandı. Matbuat Kanunu'nun 50. maddesi, Ceza ve Cemiyetler Kanunu'nun şu veya bu maddeleri ileri sürüldü. Tek dereceli intihaptan, üniversiteye istiklal verilmesi lüzumundan, ikinci partiden ve hatta daha ileri gidilerek milletvekillerinin tekaüt edilmesinden ve Halk Partisi'nin başkanının çekilmesinden bahsedildi. Saraçoğlu gazetecilerle yaptığı bir toplantıda, ben sırası gelince 50. madde hükmünü daha uysal bir hale getirmek için çalışmayı düşünüyorum. Fakat korkuyorum ki bu husustaki asıl müşkilat gazetecilerden gelmesin diyordu. Saraçoğlu'nun basın kanununda diğer kanunlarda hürriyeti sağlamayan hükümleri değiştirmeyi düşünmesi, Demokrasi isteyen gazetelerin haklı bir davayı ele aldıklarına en büyük delildi. O halde bu tenkitler neden hoşlarına gitmiyordu? Başbakanın konuşması bir taraftan meclis içinde, bir taraftan basında gelişen muhalefetin yeni bir partinin doğuşuna sebep olacağı endişesini gösteriyordu. Zaten Celal Bayar mebusluktan istifa etmişti. Dörtlü takrire imza koyan arkadaşları ve bunlar etrafında toplanan bir zümre, Halk Partisi'nin diktatörlüğüne karşı açık bir cephe almışlardı. Bu gürültü ve patırtı ile herkesi korkutmak istiyorlardı. Halk Partisi'ni yapılan hataları tenkit, vatana hiyanet sayılıyordu. Bu iddialara karşı 11 Ekim'de Tan'da yazdığım fıkrada şöyle diyordum. Muhalefet bir suçmuş gibi hükümeti ve partiyi tenkit edenlere karşı ilk verilen sıfat haindir. Bütün insanların kafalarını totaliter bir silindirden geçirip makine gibi işleten, tenkit edenleri hapishanelere götüren, demokratları, sosyalistleri, Yahudileri fırınlarda yakan rejimin adı faşizmdir. Bu rejimde her türlü tenkit, her çeşit muhalefet vatana hiyanettir. Bugün dünyanın her tarafında partiler arasında yapılan seçim kavgaları, iktidarı ele alma mücadeleleridir. Bu suç değil, demokratik rejimin icabıdır. Yoksa muhalefet iktidarın karşısına geçip, zat halinizi bazı kusurlarınızdan dolayı tenkit etmeme müsaade eder misiniz yollu, nazikane bir reveransla muhalefet etmek değildir. 1945 yılı ortalarında işçi haklarını savunmak için yazdığım yazılar hücumları şiddetlendirdi. Hükümeti, Halk Partisi'ni memleketin ekonomik durumunu tenkit etmek suç olduğu gibi işçilerin durumundan bahsetmek de suçtu. Hatta suçların en büyüğüydü. 1945 Eylül ayında işçilerin çalışma durumu, Kartal Çimento Fabrikası'ndaki işçilerin şikayetleri, maden işçilerinin bugünkü yaşayışı başlıklı yazılar yazmıştım. İşçilerin devlet tarafından, patronlar tarafından teşkilatlandırılması konuları konuşuluyor, tramvay işçilerinin işçi olmayıp devlet memuru oldukları iddia ediliyordu. Bu konuda yazdığım yazılarda işçilerin kendi sendikalarını, teşkilatlarını kendileri kurması lüzumundan bahsettim. İşçilerin kötü durumlarını belirttim. Bu yazılarda komünistlik propagandası sayıldı.